Ayrım 10, sayfa 113. Thomas istemeyerek de olsa Newt'i dinlemişti ve çiftlik evinin önündeki piknik masasında Chuck ve Winston'la birlikte oturuyordu. Yemeğinden birkaç lokma aldıktan sonra daha fazla dayanamadı. "Onlarla Bülent'e kaybolmuşken ben burada böyle oturamam," dedi çatalını tabağa bırakırken. "Kapıların oraya gidip Newt'le beraber bekleyeceğim." Ayağa kalktı ve ilerledi. Chuck da tabii ki peşinden geldi. Newt, batı kapısında volta atıp elini saçlarının arasında gezdiriyordu. Thomas ve Chuck yaklaşırken onlara baktı. ''Neredeler?'' diye sordu ince ve gergin bir sesle. Newt'in Albi ve Minho için bu kadar çok endişelenmesi Thomas'ı etkilemişti. ''Arama ekibi göndermeliyiz.'' diye önerdi bir kez daha. Gidip onları bulabilecekken orada oturup endişelenmek çok aptalca geliyordu. ''Lanet olsun.'' Newt kendini durdurdu. Gözlerini kapatıp derin nefes aldı. ''Bunu yapamayız, tamam mı? Bir daha söyleme. Kurallara aykırı, özellikle de kapılar kapanmak üzereyken.'' ''Ama neden?'' diye üsteledi Thomas. Newt'in bu kadar inatçı olduğuna inanamıyordu. ''Orada kalırlarsa ızdırap verenlere yakalanmazlar mı? Bir şeyler yapmamız gerekmiyor mu?'' Newt kıpkırmızı olmuş bir suratla ona döndü. Gözleri öfkeyle parlıyordu. ''Kes sesini çaylak!'' diye bağırdı. ''Geleli daha bir hafta bile olmadı. Sence ben onları kurtarmak için hayatımı riske atmaz mıydım?'' ''Haklısın, özür dilerim. Öyle demek, Thomas ne söyleyeceğini bilmiyordu. Sadece yardım etmek istemişti.'' Newt'in ifadesi yumuşadı. ''Anlamıyorsun Tommy. Akşam olunca oraya gitmek ölüme davetiye çıkarmak demek. Daha fazla kişiyi kaybetmiş oluruz. Eğer o sersemler geri dönmezlerse...'' Herkesin düşündüğü şeyi dile getirmeye tereddüt ederek duraksadı. ''İkisi de bir yemin etti. Benim gibi, diğer herkes gibi. Sen de ilk toplantıda bir lider tarafından seçildiğinde edeceksin. Asla gece dışarı çıkma. Ne olursa olsun. Asla.'' Thomas Chuck'a baktı. O da Newt gibi solgun görünüyordu. ''Newt söyleyemiyor. O yüzden ben söyleyeyim. Geri dönmemeleri öldükleri anlamına geliyor. Minho kaybolacak kadar aptal değildir. Bu imkansız. Bu da demek oluyor ki öldüler.'' Newt hiçbir şey söylemedi. Chuck da arkasına dönüp başını eğerek çiftlik evine doğru yürümeye koyuldu. ''Öldüler mi?'' diye düşündü Thomas. Durum o kadar ciddiydi ki nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu. İçinde bir boşluk hissediyordu. ''Çocuk haklı.'' dedi Newt ciddi bir sesle. ''Bu yüzden dışarı çıkamayız. İşleri olduğundan daha kötü hale sokmanın bir anlamı yok.'' Elini Thomas'ın omzuna koydu ve sonra çekti. Gözleri doldu. Thomas geçmişini hatırlayamasa da daha önce hiç bu kadar üzgün biri görmediğine emindi. Artan karanlık Thomas'ın hissettiklerini yansıtıyordu. ''Kapılar 2 dakika içinde kapanacak.'' dedi Newt. Durumu kısa ve öz bir şekilde anlatan sözleri sanki rüzgara kapılmış bir ip gibi havada kaldı. Ardından kamburunu çıkarıp sessiz bir şekilde Thomas'ın yanından ayrıldı. Thomas başını iki yana sallayıp yeniden labirente baktı. Albi ve Minho'yu doğru düzgün tanımıyordu. Ama onların orada kalıp ilk sabah gördüğü o dehşet verici yaratık tarafından öldürüldüklerini düşündükçe göğsüne bir ağrı saplanıyordu. Bir anda her yönden gelen gürültüyle düşüncelerinden uyandı. Ardından çatırtı ve taşların sürtünme sesi duyuldu. Kapılar kapanıyordu. Duvar, kenarındaki küçük taşları etrafa sıçarak ilerliyordu. Gökyüzüne uzanıyor gibi görünen, duvarları birbirine bağlayan çubuklar, sol duvardaki deliklere doğru ilerliyordu. Thomas, devasa duvarın hareket etmesini bir kez daha şaşkınlıkla izledi. Fiziğin tüm kurallarına aykırıydı. İmkansız bir şeydi. O sırada göz ucuyla bir hareket gördü. Labirentin içinde önündeki uzun yolda bir şey hareket ediyordu. Başta bunun bir ızdırap veren olabileceğini düşünerek panikle bir adım geri çekildi. Ama sonra 2 kişi olduklarını gördü. Tökezleyerek kapıya doğru ilerliyorlardı. Thomas korkusundan sıyrılıp gözlerini onlara odaklayınca birinin Minho olduğunu fark etti. Albi'nin bir kolunu omzuna atmış çocuğu arkasında sürüklüyordu. Minho başını kaldırınca Thomas'ı gördü. ''Onu yakaladılar!'' diye bağırdı Minho. Sesi yorgunluktan zayıf çıkmıştı. Attığı her adım sanki son adımı gibiydi. Thomas o kadar afallamıştı ki harekete geçmesi 1 dakikasını aldı. ''Newt!'' diye bağırdı sonunda. Bakışlarını güçlükle Minho ve Albi'den başka yöne çevirdi. ''Geliyorlar, onları görebiliyorum.'' Leblanc'e girip onlara yardım etmesi gerektiğini biliyordu. Ama Kayran'dan çıkmama kuralı aklının bir köşesindeydi. Newt çoktan çiftlik evine gitmişti. Fakat Thomas'ın çığlığıyla anında geri dönüp kapıya doğru koşmaya başladı. Thomas dönüp yeniden labirente baktığında korkuya kapıldı. Minho Albi'yi daha fazla tutamamıştı ve çocuk yere düşmüştü. Thomas Minho'nun çaresizlik içinde onu yerden kaldırmaya çalışmasını izliyordu. Minho sonunda pes etti ve Albi'yi kollarından çekip sürüklemeye başladı. Yine de önlerinde hala 30 metre vardı. Duvar çok hızlı ilerliyordu. Thomas yavaşlamasını istedikçe daha da hızlanıyor gibiydi. Tamamen kapanmasına saniyeler kalmıştı. Yetişemeyeceklerdi. Hiç şansları yoktu. Thomas dönüp Newt'e baktı. Thomas'ın yanına ulaşmasına daha vardı. Tekrar labirente ve kapanan duvara baktı. Yalnızca birkaç metre kalmıştı. Minho tökezleyip yere düştü. Yapamayacaklardı. Zaman dolmuştu. Thomas arkasından Newt'un bağırdığını duydu. ''Sakın yapma Tommy, sakın yapayım deme.'' Sağ duvardaki çubuklar evlerine ulaşmak için kollarını uzatmış gibi gözüküyorlardı. Geceyi o küçük deliklerde evlerinde geçireceklerdi. 1,5 metre, 1 metre, 80 santim, 50 santim. Thomas başka seçeneği olmadığını biliyordu. Hareket etti. Öne doğru ilerledi. Son saniyede duvarın arasından geçip labirente girdi. Duvarlar çılgın bir kahkaha atarcasına büyük bir gürültüyle arkasından kapandı. 17. Bölüm. Birkaç saniyeliğine Thomas dünyanın durduğunu sandı. Kapıların kapanmasının ardından derin bir sessizlik oldu ve gökyüzü kararmaya başladı. Sanki güneş bile labirentten korkuyordu. Alacakaranlık çökmüştü ve devasa duvarlar devler için yapılmış ve her tarafına ot bürümüş mezarlığa benziyordu. Thomas az önce yaptığı şeye inanamayarak sert taşa yaslandı. Olacakları düşündükçe gitgide daha da korkuyordu. O sırada Albi'den gelen çığlık Thomas'ı kendine getirdi. Minho da inliyordu. Hemen onların yanına koştu. Minho ayağa kalktı ama berbat gözüküyordu. Loş ışıkta bile terli ve pis olduğu ve sıyrıkları belli oluyordu. Albi ise daha kötüydü. Kıyafetleri parçalanmıştı. Kolları kesik ve morluklarla doluydu. Thomas ürperdi. Albi ızdırap verenin saldırısına mı uğramıştı? Çaylak, dedi Minho. Cesurca bir halt ettiğini sanıyorsan dinle beni. Dünyanın en aptal insanısın. Artık sen de Albi ve benim gibi ölü sayılırsın. Thomas öfkelendiğini hissetti. En azından bir teşekkür bekliyordu. Orada durup sizin burada kalmanıza göz yumamazdım. Şimdi ne işimize yarayacaksın peki? Minho gözlerini devirdi. Her neyse dostum. Bir numaralı kuralı çiğne. Öl, sen bilirsin. Bir şey değil, sadece yardım etmeye çalışıyordum. Thomas suratına bir tane patlatmak istiyordu. Minho acıyla güldü ve Albi'nin yanına diz çöktü. Thomas yerde yatan çocuğa yakından bakınca durumun ne kadar kötü olduğunu fark etti. Albi ölmek üzere gibi görünüyordu. Esmer teni rengini kaybetmeye başlamıştı. Hızlı ve kesik kesik nefes alıyordu. Thomas umutsuzluğa kapıldı. Ne oldu? Diye sordu öfkesini kontrol etmeye çalışarak. Konuşmak istemiyorum, dedi Minho. Albi'nin göğsüne eğilip nabzını kontrol ederken. Izdırap verenler ölü taklidi yapmakta oldukça başarılılar diyelim. Thomas buna şaşırdı. Yani Albi ısırıldı mı? Değişim mi geçiriyor? Minho yalnızca öğreneceğin çok şey var dedi. Thomas bağırmak istiyordu. Öğreneceği çok şey olduğunu biliyordu. Bu yüzden soru soruyordu. Ölecek mi? Dedi kendini zorlayarak. Ve sesinin ifadesizliğine şaşırdı. Güneş batmadan önce dönemediğimize göre muhtemelen ölecek. Bir saat içinde ölebilir. Serum olmadan ne kadar yaşayabilir bilmiyorum. Tabii biz de öleceğiz. O yüzden Albi için fazla üzülmene gerek yok. Evet, çok yakında öleceğiz. Bunu o kadar duygusuz bir şekilde söyledi ki Thomas başta ne dediğini anlayamadı. Fakat durumun ciddiyetini fark ettiğinde midesi bulandı. Gerçekten ölecek miyiz? Diye sordu. Bir türlü kabullenemiyordu. Hiç şansımız olmadığını mı söylüyorsun? Sıfır. Thomas, Minho'nun sürekli olumsuz düşünmesine sinirlendi. Ah hadi ama yapabileceğimiz bir şey olmalı. Kaç tane ızdırap veren gelir sence? Thomas yaratıklar isimlerini duyunca hemen geleceklermiş gibi labirentin derinliklerine giden yola baktı. Bilmiyorum. Thomas aklına gelen bir düşünceyle biraz olsun umutlandı. Peki ya ben? Ya da geli ve sokulan ama hayatta kalan diğerleri? Minho'na inekten bile aptal olduğunu söylercesine bir bakış attı. Beni duymadın mı? Gün batımından önce döndüler aptal. Serum takıldı hepsine. Thomas'ın serumla ilgili merak ettiği şeyler vardı. Ama ondan önce sorması gereken başka şeyler vardı. Ama ızdırap verenler sadece gece ortaya çıkıyorlar diye biliyordum. Demek ki yanlış biliyormuşsun çıkıntı. Her zaman geceleri çıkıyorlar. bu gündüz de ortaya çıkmayacakları anlamına gelmiyor. Thomas, Minho gibi umutsuzluğa kapılamazdı. Vazgeçip ölmek istemiyordu. Daha önce geceyi labirente geçirip sağ kalan biri oldu mu? Hayır, hiç olmadı. Thomas kaşlarını çattı. Bir umut ışığı bulabilmeyi diliyordu. Kaç kişi öldü peki? Minho yere baktı. Çömelip bir kolunu dizinin üzerine koydu. Yorgunluktan ölüyordu. En az 12. Mezarlığa gitmedin mi? Gittim. Demek böyle öldüler diye düşündü. Onlar bulduklarımız. Bir de bulamadıklarımız var. Minho dalgın dalgın duvarların arkasındaki kaylanı işaret etti. O kahrolası mezarlığın orada olmasının bir nedeni var. Her gün arkadaşlarının katledildiğini hatırlamak kadar keyif kaçıran bir şey yok. Minho ayağa kalkıp Albin'in kollarından tuttu ve Thomas'a ayaklarını işaret etti. Kopmuş ayaklarını tut, onu kapıya taşıyalım. En azından sabah cesetlerin birini kolaylıkla bulabilsinler. Thomas söylediklerinin ne kadar kötücül olduğunu düşündü. Bu nasıl olur diye bağırdı duvarlara karşı. Sinirden delirmek üzereydi. Zırlamayı kes, kurallara uyup içeride kalmalıydın. Hadi tut bacaklarından. Karnına giren krampla yüzünü buruşturdu ve söyleneni yapıp Albin'in bacaklarını yakaladı. Çocuğun neredeyse cansız bedenini biraz taşıyıp biraz sürükleyerek yaklaşık 30 metre ilerideki kapının önüne getirdiler. Minho, Albi'yi yarı oturur pozisyonda duvara dayadı. Albi güçlükle nefes alıyordu. Fakat vücudu terden sırılsıklam olmuştu. Fazla zamanı kalmamış gibi duruyordu. Neresini ısırdı? Diye sordu Thomas. Görebiliyor musun? Isırmıyorlar, sokuyorlar. Ve hayır, göremezsin. Vücudunun her yerinde onlarca olabilir. Minho kollarını önünde birleştirip duvara yaslandı. Nedense sokulmak, ısırılmaktan daha kötü gelmişti Thomas'a. Nasıl sokuyorlar? Dostum, neden bahsettiğimi anlaman için onları görmen lazım. Thomas Minho'nun kollarını ve bacaklarını gösterdi. Peki seni neden sokmadı? Minho kollarını açtı. Belki ısırmıştır, belki birazdan yere yığılır. Onlar... Thomas cümlesini nasıl bitireceğini bilemedi. Minho'nun ciddi olup olmadığından emin değildi. Onlar değil. Sadece o ölü sandığımız vardı. Bir anda delirdi ve Albi'yi soktu ama sonra kaçtı. Minho artık kapkaranlık olan labirente baktı. Ama eminim birazdan iğneleriyle bizi öldürmek için birkaç tane gelecektir. İğneler mi? Her şey gitgide daha rahatsız edici oluyordu. Evet, iğneler. Açıklama yapmadı. Zaten surat ifadesinden de bunu istemediği belli oluyordu. Thomas kalın sarmaşıklarla kaplı duvarlara baktı. Sonunda umutsuzluktan sıyrılıp çözüm üretmeye başladı. Tırmanamaz mıyız? Tek kelime etmeyen Minho'ya baktı. Sarmaşıklar, onlara tırmanamaz mıyız? Minho sinirle iç çekti. Çaylak, bizim aptal olduğumuzu düşünüyor olmalısın. Gerçekten o kahrolası duvarlara tırmanma fikri aklımıza gelmedi mi sanıyorsun? Thomas ilk kez öfkesinin duyduğu korku ve panikle aynı seviyeye geldiğini hissetti. Yardım etmeye çalışıyorum. Neden söylediğim her şeye olumsuz tepki vermek yerine benimle konuşmuyorsun? Minho birden Thomas'ın üzerine atlayıp gömleğinden yakaladı. Anlamıyorsun bile kafa. Hiçbir şey bilmiyorsun ve umutlanarak durumu daha da kötüleştiriyorsun. Biz artık ölüyüz. Anladın mı? Ölü. Thomas o an hangisinin daha fazla acı verdiğini bilmiyordu. Minho'ya duyduğu öfke mi yoksa acıma mı? Koşucu hemen pes etmişti. Minho, Thomas'ın gömleğine yapışan ellerine bakınca utandı. Yavaşça bıraktı ve geri çekildi. Thomas ona karşı gelircesine üzerinde düzeltti. Ah dostum, diye fısıldadı Minho. Yere çöktü ve başını yumruk yaptığı ellerin arasına gömdü. Hiç bu kadar korkmamıştım dostum. Thomas ona büyümesini, düşünmesini ve bildiği her şeyi açıklamasını söylemek istiyordu. Tam konuşmak için ağzını açmıştı ki bir ses duydu. Minho başını kaldırdı. Karanlık uzun koridorlardan birine baktı. Thomas hızlı hızlı nefes aldığını fark etti. Labirentin derinliklerinden geliyordu. Kısık, korkutucu bir sesti. İki keskin bıçak birbirine sürtüyormuş gibi metalik bir çınlama ile durmak bilmeyen bir vızıltı. Ses gitgide artıyordu. Ve sonra tüyler ürpertici tıkırtılar gelmeye başladı. Thomas uzun tırnakların masaya vurduğunu hayal etti. Ardından zincirlerin şıngırtısını andıran bir ses geldi. Hepsi birden korkunçtu ve Thomas'ın zaten az olan cesareti yavaşça kaybolmaya başladı. Minho ayağa kalktı. Karanlıkta yüzü pek görünmüyordu. Ama konuşmaya başladığında Thomas, gözlerinin korkuyla kocaman açılmış olduğunu hayal edebiliyordu. Ayrılmalıyız. Bu tek şansımız. Hareket et, sakın durma. Arkasına dönüp koştu ve saniyeler içinde karanlık labirentte kayboldu. 18. bölüm. Thomas, Minho'nun gözden kaybolduğu noktaya baktı. Bir anda ondan nefret etti. Minho tecrübeliydi, koşucuydu. Thomas ise çaylaktı. Kyron'a daha yeni gelmişti ve labirente birkaç dakika önce ilk kez girmişti. Ve kendini kaybedip panikleyen Minho'ydu. Tehlike anında hemen kaçmıştı. ''Beni burada nasıl bırakır?'' diye düşündü Thomas. ''Bunu nasıl yapar?'' Sesler yükseldi. Makine gürültüsünün yanında bir de sanki eski, pis bir fabrikada bulunan vinçten çıkıyormuş gibi zincir sesleri vardı. Ve sonra kokuyu da aldı. Yanık kokusu. Thomas onu nasıl bir sürprizin beklediğini tahmin edemiyordu. Daha önce ızdırap veren görmüştü ama yalnızca kirli bir pencereden birkaç saniyeliğine. Ona ne yapacaklardı? Ne kadar yaşayabilecekti? ''Kes şunu'' dedi kendi kendine. Gelip onu öldürmelerini bekleyerek zaman kaybedemezdi. Dönüp hala duvarın kenarında oturan Albie'ye baktı. Karanlıkta zar zor görünüyordu. Diz çöküp boynunu buldu ve nabzını kontrol etmeye çalıştı. Minho'nun yaptığı gibi göğsünü dinledi. Yaşıyordu. Thomas ayağa kalktı ve koluyla alnındaki teri sildi. O anda o birkaç saniyede kendisiyle ilgili birçok şey öğrendi. Eski Thomas'la ilgili. Arkadaşını ölüme terk edemezdi. Bu kişi Albie gibi huysuz biri olsa da bunu yapamazdı. Eğilip Albie'nin iki kolunu tuttu. Çömeldi ve kollarını boynuna doladı. Albie'yi sırtına doğru iyice çekti ve tüm gücüyle ayağa kalkmaya çalıştı. Ama yapamadı. Yüzüstü düştü. Albie de pat diye yana düştü. Izdırap verenlerin labirentin taş duvarlarında yankılanan korkunç sesi her geçen saniye yaklaşıyordu. Thomas uzaktaki parlak ışıkları görebileceğini düşündü. Işığın ve seslerin kaynağıyla karşılaşmak istemiyordu. Yeni bir yöntem deneyerek Albie'yi yeniden kollarından tuttu ve yerde sürüklemeye başladı. Çocuğun bu kadar ağır olduğuna inanamıyordu. Birkaç metre ilerledikten sonra bunun da işe yaramayacağını fark etti. Hem zaten onu nereye götürecekti ki? Albie'yi bir çekip bir iterek yeniden Kyron'un kapısına getirdi ve duvara yaslayıp oturttu. Kendisi de Albie'nin yanına oturdu. Nefes nefese kalmıştı. Karanlık labirente bakarken bir çözüm yolu bulmaya çalışıyordu. Hiçbir şey göremiyordu ve Minho'nun söylediğinin aksine Albie'yi taşıyabiliyor olsaydı bile koşması saçmaydı. Kaybolabilirdi ya da daha kötüsü ızdırap verenlerden uzaklaşmak yerine onlara doğru ilerliyor olabilirdi. Duvarı ve sarmaşığı düşündü. Minho bir açıklama yapmamıştı ama duvarlara tırmanmak imkansızmış gibi konuşmuştu. Yine de bir plan yaptı. Her şey hakkında hiçbir şey bilmediği ızdırap verenlerin yeteneklerine bağlıydı. Ama o an aklına daha iyi bir fikir gelmemişti. Thomas duvar boyunca birkaç metre yürüdü ve sonunda kalın bir sarmaşık buldu. Yere kadar uzanan asmalardan birini tutup eline doladı. Tahmin ettiğinden daha kalın ve sertti ve muhtemelen bir santim çapındaydı. Asmayı çekti ve duvardan uzaklaştırınca kalın bir kağıdı yırtmış gibi bir ses geldi. Thomas duvardan yaklaşık 3 metre uzaklaştı. Asmanın geri kalanı sarmaşıkların arasından gözükmüyordu. Ama aşağı düşmediği için onun yukarı kadar uzandığını biliyordu. Tereddüt ederek tüm gücüyle sarmaşığa asıldı. Asma onu taşıyordu. Bir kez daha çekti. Sonra bir kez daha. Ardından diğer ayağını da kaldırıp asıldı ve savruldu. Asma hala onu taşıyordu. Hızla diğer asmaları da duvardan çekip tırmanmak için halatlar yaptı. Her birini kontrol etti. Hepsi de ilki gibi sağlamdı. Cesaretlenerek gidip Albie'yi sürükledi. Keskin bir çatırtı yankılandı ve onun metal sesi takip etti. Thomas korkarak etrafına bakındı. Sarmaşıklara o kadar odaklanmıştı ki bir anlığına ızdırap verenleri duymamıştı. Labirentin üç yönüne de baktı. Hiçbir şey göremiyordu ancak sesler artmıştı. Vızıltı, uğuldama, çınlama. Hava çok az da olsa aydınlanmıştı. Labirenti daha ayrıntılı görebiliyordu. Kyron'un penceresinden gördüğü tuhaf ışıkları hatırladı. Izdırap verenler yakındaydı. Öyle olmaları gerekiyordu. Ayrım sonu. Sayfa 127.